Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda Levent Pekcan var ama Hamdi yok. Hamdi bu hafta izinli.
Evet. Herkese selamlar.
Evet. 4-9 Mayıs arasını konuşuyoruz.
Evet. SMS düzenlemesinin ya da daha doğrusu sırf SMS değil maili de kapsıyor aslında. Doğru. İstenmeyen mesaj düzenlemesinin ilk
haftası.
Haftası. Bir şey değişti mi?
Biraz değişti ama hiç aralıksız kesmeyen adamlar var. İşte bahis. Onlar devam ediyorlar.
Onlar arttı gibi geliyor ya da göze daha çok
göze batıyor abi, göze batıyor.
Yok, bende arttı. Çünkü haftada bir falan gelirken günde iki minimum geliyor bahis. Üç firmadan bir taneden bir yerden geliyordu. Üç firmadan geliyor. Arttı. Ama diğerleri şöyle, pizzacı hiç pizza spamı gelmedi.
Güzel.
Otel spamı genelde bu baharla yazla başlar. Alanya'daki özellikle otellerden geldi. Ve direkt hani iş listeden çıkma olanağı falan öyle bir şey de yok. Direkt güzel. Geçen sene attığı mesajı yine atmış adam.
Birileri şansını deniyor galiba.
Hiçbir şekilde şimdi böyle bu konulardan atsa derken hemen şey diye öğretenler oluyor. İşte daha önce iş yaptım. Hayır kardeşim, ben bu otellerin adresini, adını, yerini bile bilmiyorum. Akbatı Alışveriş Merkezi denen yerin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ama bana her hafta falcı mı büyücü mü ne geliyormuş oraya, onun reklamı geliyor. Yok, ben daha önce alışveriş yaptığım yerleri falan saymıyorum. Hani hadi ona bir şekilde kaptırmışız kolumuzu diye. Ama tanımadığımız, etmediğimiz adamlardan hala geliyor. Azaldı mı azaldı. Dedim ki pizzacılar kesildi.
Evet.
Başka yok.
Buradaki sorun ne yapacağız? Nereye şikayet edeceğiz? Çok evet. Net değil. Yani tamam, evet. Var bir şeyler hani ama bunu pratik bir şekilde döken hiçbir şey ben görmedim. Sen gördün mü?
Israrla devamlı bir takım siteler öneriliyor. Yoksa aman SMS yok. Gelmesin. Bir de gelsin var. Valla Murat, bu sitelerin hiçbirinin ne olduğu belli değil.
Değil.
Bazılarının hakkımızda falan hiçbir bilgisi yok. Ben bu sitelere telefon numaramı, adımı vermeyi hiç düşünmüyorum.
Vereceksin, sonra onlar satacak onları.
Evet, hiçbiri güven vermiyor. Şeyi de açıklamıyor bana. Ben ona verecekmişim işte. Ben SMS gelmesin diye numaramı verecekmişim de gelmeyecekmiş. Nasıl olacak bu? Hiçbir bilgi yok.
Artı şu var. Böyle bir şeye gerek yok zaten. Cevap vermedin mi otomatikman hayır sayılıyor.
Evet. Yani. Senin gelmesi için onay vermen lazım. Şu an için bir dediğim gibi azalma.
Belirsizlik var.
Çok belirgin bir azalma var. Şeyciden de boyacıdan falan da gelmedi bu hafta.
Başına bir şey
ama tamamıyla çözülmüş değil. Bahis daha da ortaya çıktı. Evet.
Çünkü o galiba yurt dışından geliyor.
Tabii abi. Zaten reklamını yaptığı servis Türkiye'de yasal olarak yok ki.
Doğru.
İşte bir hareket var yani. Bir gelişme var.
Ya biliyorsun abi, Türkiye'deki kural şudur. Kervan yolda düzdür derler ya. Evet. Bir şeyler olacak. Bu kanun bir yerlerinden delinecek. Sonra yamanacak. Öyle gidecek. Yani Levent abi, uzun lafın kısası bu iş biraz çorbaya döndü. Hani bir delenler var, delmeyen işte der var, yoklayanlar var. Göreceğiz bakalım.
Nasıl şikayet edeceğiz? Bunun şeyi yok.
Pratik bir şey lazım. Yönergesi lazım. Git buraya şöyle
artı
şikayet et.
Artı şu da var tabii. O şikayetin şöyle de olması lazım. Ben Photoshop'ta hazırlayıp da filanca firmanın başını yakmak için de şikayet edememem lazım. Yani doğru. Bir onayı olması lazım bunun. Bilemiyorum. Yok şey, firmanın nerede ticaret gösterdiğini bulacak mısın falan. Ben onunla uğraşamam ya. Abi. Zaten mesaj gelmiş, sinirim tepeme değil çıkmış. Mi? Bir de bunu mu araştıracağım? Mümkün günlerimi değil. Mi bağlayacağım bu işe?
Öyle. Evet. İkinci haber. Sen Asus'un 500 milyon anakart satış kutlamasına gittin, etkinliğine gittin.
Evet, Asus bir etkinlik ya, yani bu dünyada başlattı bunu. Türkiye ayağını da gerçekleştirdi. 1989'da kurulmuş olan Asus. Bugüne kadar 500 milyon anakart satmış. Daha doğrusu bu 500 milyon adetine galiba bu yıl içinde erişecek. Kesin onu işte şimdiden rahatlıkla kutluyorlar.
Bizde kaç
da var.
Satmış?
Türkiye'de 5 milyon bugüne kadar toplam satışı. 1989'da Tayvan'da bir odada 4 mühendis başlatmışlar Asus'u. İlk yaptıkları bir 386 anakartı. Daha sonra işte 486'ya geçmişler. Pentium falan. Zaten bizim hayatımıza da Pentium'la
doğru.
Tanıdık. Asus'u. Daha önce anakartın bir markası olduğundan falan pek haberimiz olmuyordu. Pentium'la birlikte tanıdık. P55, T2, P4. Efsane anakart. Toms Hardware'i herhalde başlatan anakarttır.
Olabilir.
Benim de ilk Asus anakartım. Çok uğraştım. Ben de onunla overclock yazıları falan yazdım zamanında. Sonra bir efsane aklıma gelen P2B.
Evet.
P3F.
Doğru. BX yongası.
P2B BX chipsetti. Normalde 100 MHz'e kadardı desteği de veri yolunda. P2B'de işte Asus 133'e kadar overclockla zorlatıyordu ve hani şeydi, kaldırıyordu anakart.
Evet.
Bir efsaneydi P2B.
Doğru.
Anakartların efsanesiydi. Daha sonra işte Nvidia'lı şeyli
Enforce vardı.
Enforce'lu anakartlar falan neydi?
A7N8X
değil mi? Hı hı. Bugüne kadar işte Republic of Gamers falan çıktı. Bugüne geldik. Bu verilen sayılar anakartı sadece kapsıyor.
Tabii. Bizde bile bayağı bir Asus tozlu rafı için şey var değil mi? Anakart var.
Malzeme var. Asus bazı merkezinden
getirmiş mi?
Örnekler, böyle eski anakartlarının örneklerini yollayıp bir Türkiye'de de öyle bir duvar, hani zaman tüneli yapmış. Ama bizim koleksiyonda kapışırdı onunla.
Bundan iki ay önce Asus benden rica etti, sizde anakart kesin vardır, verir misiniz? Ama sebebini söylememişlerdi. Ben de vermemiştim.
Bir iki efsane anakart öyle elimizde var. Bazıları bilip de keşke elimizde şimdi olsa dediğimiz o ilk beyaz kutuda satılan AMD K7 anakartı.
Ne günler abi.
Mesela Asus ona markasını koyamamıştı. Intel'in şerrinden korkup. Beyaz kutuda satılmıştı falan. A7V miydi neydi?
Öyle bir şeydi evet.
İşte keşke onları şimdi bulabilsek. Ya. Ama tebrikler, 500 milyon anakart az buz bir değer değil. Az buz bir satış değil.
Doğru.
Bunca yıla da gelmek
zor.
Değişmeden. Tabii. Hani tamam, kendine bir sürü şey ekledi Asus ama asıl başladığı şeyi de bırakmadı.
Öyle.
Önemi azalsa bile belki de. Tebrikler Asus'a. 5 milyon da Türkiye, bu 500 milyonun 5 milyonu da
buradan çıkmış.
Türkiye'de satılmış. Orada da çizgi elektroniğin, Boğaziçi'nin
değil mi?
Hakkı payı var.
Tabii.
Onlara da ne diyelim, tebrik edelim.
Evet.
Nice 5 milyonlara ya da 500 milyonlara diyelim.
Ben de bir HP etkinliğine katıldım yani tabii. Printer ağırlıklı bir şeydi, tanıtımdı.
Tamam.
Orada da şeyi gösterdi. Tabii adamların şeyle bir alakası yok. Hani 200 liraya 100 liraya sattığı printer için etkinlik yapmıyor.
Ofis tipi.
Orada şey var. Bize yabancı, biz ofiste de ev tipi kullandığımız için, ama büyük işletmelerde teknisyen gelip kuruyor bunların ayarlarını. İşte problem çıktığı zaman adamı çağırıyorsun, geliyor, bakıyor. Bunların hepsini sıfırlayan bir sisteme geçmişler. Bulut tabanlı. Yani artık sistem otomatik çalışıyor. Kendi kendinin bakımını yapıyor. Kendini ihbar ediyor, benim şuyum bozuk falan diye. O aradaki teknisyeni çıkarmışlar. Bir de şey ilginç, daha bütün HP'nin yeni ürünleri Eylül'de gelecek. Hani bilgisayar anlamında da Sprout diye bir bilgisayarları var. Bunu biz daha önce gündemlerde yer almıştı. Çok yeni bir şey de sayılmaz hani. Ama buraya geliş Eylül. Bu da şeye yarıyor. Objeleri tarayıp senin bir projenin içine, Photoshop'una falan aktarmaya yarıyor. Böyle Core i7'li 1 terabayt SSD, yani böyle senin benim alacağımız şeyler değil bunlar. Tasarım evleri alacak mesela. Böyle minik objeleri senin bir projene katabilmeni sağlıyor.
Ama bu herhalde 3D tarayıcı falan değil. Görsel, optik
tarıyor. Şey, tabii. Lazer tarayıcı falan değil. Yok. Öyle bir şey değil. Gelince zaten hani buraya örneğini verirlerse detaylı inceleriz. Böyle bir etkinliğe katıldım ben de bu hafta.
Kinect'te falan da öyle oyunlar vardı. İşte yani evde aslında tutuyordun, ne bileyim şeyi işte.
Doğru, öyle bir şey abi. Doğru söz.
Patatesi, o patatesi dijital olarak aktarıyordu ama tabii bunu fotoğraf üzerinden yaptığı için mesela arkası bu. Önünün tekrarı oluyordu arkası.
Evet, evet. Biraz daha
üzerine
gelişmiş.
De görüntüsünü de texture olarak bindirdiği için bayağı bir kandırıyordu. O senin elindeki patates ekrana aktarılmış gibi oluyordu da. Çok zorlamayacaktın. Çok zorlamaman gerekiyordu. Evet. Çok farklı değil herhalde bu da.
Çok farklı gözükmedi. Tabii evet, şey abi, teknolojilerin sunumlarında tabii ki sen bir sunum izliyorsun, bir özel grafiklerle falan, o da dehşet güzel gözüküyor ama tabii gerçek dünyada nasıl işlediğine bakmak lazım. Bu haftanın haberi Türkiye'deki yemek sepetinin 589 milyon dolara satılmasıydı. Şey de konuştu ya, az tebrik eden de var ya, bu kadar değil daha fazla etmeliydi diyen var. İşte Türkiye'den bir değer daha gitti, çok kötü oldu, keşke satmasalardı diyen de var. Herkes bir şey fikrini söyledi yine. Bizim çenemizi yordu.
Murat, beklenmiyordu tabii. Hani bir yandan Türkiye'de böyle bir değer üretildi, dışarıya satıldı. İşte ne evet. Güzel hani ihraç edildi gibi düşünen var. Kimisi diyor ki Türkiye'nin işte bir değeri yabancılara gitti, üzülen var. Farklı şeyler, farklı yaklaşımlar var meseleye.
Burada bir işte Serhat Dayan da buna ilgili bir yazı yazmış. Orada satın alan firmanın yemek sepetinden 10 yıl sonra kurulmuş olması gerçeği var. Yani onlar 10 yıl sonra da gelip yemek sepetini alabiliyorlar. Yani biz onlara gidemiyoruz. Niye? Çünkü adamlar neredeyse hani yemek sepetine verdikleri para kadar yatırım almışlar.
Yatırım almış, işini büyütmüş. Dolayısıyla artık kendisi firma alacak hale gelmiş. Delivery Hero mu ne diye bir
evet,
girişim.
Kendisi. Ha, yemek sepeti de yok olmayacak. Hani çalışanları da yine işlerinin başındalar. Hani parayı alıp kaçmıyorlar. Ama günün sonunda artık hani yemek sepetinde herhalde bir şeyler değişecektir diye tahmin ediyorum. Ya da umuyorum diyeyim.
Yemek
yapısal olarak da.
Kullanıcıya bakan tarafında da yıllardır bazı sıkıntıları var. Aslına bakarsan yemek sepeti yıllardır değişmemiş bir hani yüzü evet. Var. Ya da süreç, sipariş süreci var. Burada sıkıntılar da var bariz. Ya en basitinden yemek sepeti sayesinde çevremiz %100 kebap, %46 lahmacun.
Ya değil
mi? Ünlem ünlem ocakbaşı falan gibi, ama ünlem dediğim ünlem işaretiyle evet. Ünlem ocakbaşı falan gibi yerlerle doldu. Çünkü bunun nedeni yemek sepetinin firmaları alfabetik olarak sıralaması. O listede üstte ve ikinci sayfaya geçme diye bir şey olduğu için insanlar da ikinci sayfada kalan beni kimse bulmaz.
Doğru.
Beklentisine giriyor. O yüzden %100 kebap ASCII kodlarının sıralamasında oynayarak işte %46 lahmacun gibi bir şeyler çıkmaya başladı. Bu 1990'ların mekaniklerini kullanırsan böyle olur.
Öyle. Tabii yani, yorum sistemlerinde de eleştirilecek var, çok şey var.
Mesela işte sipariş, yemek ısmarladın. Karşı taraf bir halt etti. Tamam, bunda yemek sepetinin suçu yok. Karşı taraf restoran bir halt etti. Yemek hiç gelmedi.
Evet.
Yemek sepetine şikayet ediyorsun, şey yapıyorsun. Siparişi iptal ediyorlar. İptal ettiler mi? Orada öyle bir sipariş artık yok.
Yok.
Şey diyemiyorsun. Bu eşekler yüzünden 3 saattir aç bekliyorum diyemiyorsun. Ama bunu yaşıyorsun. Çünkü adam hakikaten senin yemeğini getirmiyor. Getir daha bir şey teslim edildi falan diye yalan söylüyor bir de.
Değil mi?
Sen açsın. Diğer dükkanlar kapanmış. Gecenin ikisi olmuş. Hiçbir yorum yazamıyorsun.
Yazamıyorsun.
Yemek sepeti siparişi hemen iptal ediyor.
Evet.
O konuda çok yardımcı oluyorlar sana. Ama sen tutup da canın yanmış, sinirin tepene çıkmış. Tutup da bu eşekler yüzünden 3 saattir yemek yiyemedim, şimdi de yiyemiyorum diyemiyorsun.
Diyemiyorsun.
Bu bir süreçteki bir sürü bunun gibi açık var. Yakın. Yanlış var. Bunları benim öfkem şu. Yemek sepeti 1990 küsurdan beri bunları düzeltmedi.
Düzeltmiyor evet.
Yani kaç yılında başladı bilmiyorum.
Neyse.
2000'de mi başlamış? Bunları düzeltmedi. Taş üstüne taş koymadı şeydi. Ha tamam, ilk girdiğimizde yemek sepetinde İstanbul, İzmir, yani. Ankara 3 tane böyle seçenek oldu. Şimdi bir sürü artık 72 il mi kaç ilimiz varsa hepsi var. Ama işte dediğim gibi bu bahsettiğim süreçler de bir şey değişmedi.
Değişmedi.
Şimdi yeni bir patron, yatırım geldi. Tabii ki bu yeni sahibi yatırdığı bu milyon dolarları kazanmak isteyecek.
Kazanır da ben şey diyorum, hani bu adamların belki zaten diğer ülkelerde uyguladıkları bir arayüz vardır.
Ha, belki bildikleri hani orada da yaşayıp aldıkları dersler vardır.
Vardır, uygularlar.
Onları buraya getirirler belki. Biz de kullanıcı evet. olarak etkileniriz.
Bugün çok paylaşılan bir haber daha Levent abi. Telefonlara ek vergi sürprizi diye Füsun Nebil'in haberi. Gerçi şey yok, hani bir karar çıktı, vergi geliyor diye bir haber değil bu. Yine bir yine söylenti boyutunda ama %15'e kadar bir vergi gelecek. Yıllar geçtikçe de azalacak, azalarak bitecek.
Evet, 3 sene boyunca azalıp kalkacak şeklinde bir tartışma mı diyelim artık, dedikodu demek hoşuma gitmiyor. Hı hı. Ama hani bir iddia var.
Evet.
Şimdi biliyorsun bu telefonlara ek vergi zaten aylardır gündemimizde.
Bir araştırma yapılıyor. Evet. Bildiğimiz kadarıyla.
Evet. Şimdi burada şu eleştiri var. Yani bu geçici denilen vergiler genelde geçmiyor,
kalıyor.
Deprem vergisi ÖTV diye bilinen, sonra da özel tüketim vergisi falan diye anılmaya başlanan vergiyi hatırlatırım.
Evet.
Bu verginin de öyle azalacak da kalkacak falan olmayacağını eğer gelirse biliyoruz.
Öyle.
Tabii ithal telefonlara diyor. Yerli telefon var mı ki ithal?
En şimdi, yerli sayabileceğin Vestel.
Vestel Venüs mü?
Venüs. Çünkü onun tasarımı falan da evet, kendine has. İçindeki evet, ama içi dışarıdan geliyor.
Ya şimdi şeyi ben çok fazla kafaya takmam. Tamam. İçinde MediaTek, Qualcomm falan işlemci var. Bu doğru, dışarıdan gelecek. Tamam. Hani bunu da çünkü kendi yapabilen çok az.
Öyle. Apple yapmamıştı.
Ama eğer hani Türkiye'de o telefonun plastiği Türkiye'de kalıptan çıkıyor, PCB'si, baskılı devresi üretiliyor da içine burada takılıyor falansa, hı-hı, benim için tatmin edici. Tamam, o LCD panelin kendisi dışarıdan gelecek. Ona yine bir tabii şey demiyorum. Öyleyse tamam, Vestel Venüs beni büyük ölçüde tatmin eder. Hele bir de diyorsan ki tasarım tarafında da yerli.
Evet, yerli.
Ama işte bir tane ya.
Bir tane.
Onun dışındaki bütün telefonların zamlanması pek hoş olmayacaktır.
Tabii ki. Kaçağı azdıracak zaten çok var.
Taksidin kalkması telefon ithalatında diyelim. Gözle görülür de demeyeyim.
Ölçülebilir.
Ölçülebilir bir azalma yaratmış.
Yaratmış.
İstenen de zaten bu ithalatı azaltmak.
Doğru.
Yurt dışına para çıkışını azaltmak. Şimdi bu da gelirse bayağı bir
amaçlar
olur. Evet.
Ha,
ama tabii ki üreticiler de durum ne olur? Şey var, şimdi bir Samsung gibi, işte Apple gibi ya da ne bileyim işte HTC falan gibi büyük dünya devleri var. Bir de tabii küçükler var nispeten.
Öyle.
O küçükler dayanabilir mi, ne olurlar? Hı hı. Bilemiyoruz.
Burada şey var abi, hatta Vestel'in argümanı ne? Şeyde, biz rekabet edemiyoruz. Vestel Venüs işte 800 liralık bir telefon.
Evet.
Onun argümanı hani zaten fiyatın 800'de 1000 lira olan telefonlar
tabii,
aslında bir Apple'ın iPhone'u değil oradaki.
Tabii yani HTC One'ın alternatifi yok.
Evet.
Vestel'de. Ya da işte eşdeğer bir iPhone Plus'ın 6'nın 6 Plus'ın alternatifi, hı-hı, yok. Onlarda tabii %'ye üzerinden olan artış onlarda zaten iyice
tabii
ortaya çıkacak. Kurdaki artış nedeniyle fiyatların yani genel yükselmesi evet, de zaten bilinen bir durum. Telefonlar bayağı bir el yakacak gibi.
Yakacak, evet.
Şimdi tabii bu haber paylaşılırken işte seçimden önce telefonunuzu değiştirin falan ya diye paylaşılıyor. Ona bir şey diyemem. Çünkü şu anda bu bir tartışma.
Tabii.
Yani ona yapın
büyük
demek zor.
Abi o.
Yani ona yapın demek zor.
Yok, bir şey diyemezsin. Bu hafta her hafta olmuyor artık şey var. Intel AMD haberleri var Levent abi. Hatta Nvidia var.
Şimdi Computex Haziran'ın ilk haftasında Tayvan'da Computex fuarı gerçekleşecek.
Sen de aksilik olmazsa gideceksin.
Gideceğim eğer son anda bir şey çıkmazsa orada olacağım. Şimdi orada tabii firmalar ısınıyorlar şu anda kenarda. Orada bir şeyler sergileyecekler. Ama arada da sızıyor tabii ki. Bir evet, ay var. Önceden sızıyor.
Şimdi Intel'in Broadwell ama masaüstü Broadwell.
5. nesil işlemcilerinin Broadwell tabir edilen 5. nesil işlemcilerinin masaüstü sürümleri hakkında bilgiler geldi. Şimdi Broadwell'in masaüstüne geleceğinin şuradan netleşmişti. Geçen haftalarda Gigabyte, ASRock falan anakart üreticileri anakartlarına Broadwell desteği eklediklerini açıkladılar BIOS güncellemesiyle. Orada zaten belli oldu. Bu 9 serisi yani Z97 gibi 9 evet, serisi chipsetli anakartlar 1150 LGA 1150 soketli anakartları konuşuyoruz. Şimdi biraz daha Intel tarafından da bilgiler sızmış. Şimdi görünüşe göre i3 ve i7 İlk etapta en azından.
i5.
i5 ve i7 var. i3 yok.
Yok.
i5 ve i7 var. Soket 1150 tipinde işlemci yuvası olan, işte bu 9 serisi anakartlara takılacak. Bu işlemcilerin ilginç bir özelliği, hepsinde çarpan kilitleri açık.
Açık.
Yani biz zamanında işte K4770K gibi K serisi, K ekli işlemciler arardık, modellerini arardık. Bunların hepsi K. Hepsinin çarpan kilidi açık. Ama Intel şunu belirtiyor. Senin diyor anakartının overclock özelliklerinin olması lazım kullanabilmen için. Tabii. Diyor. Yani Z97 aslında, hani H97 falan, tabii, B serisi falan aldıysan ucuz olsun diye overclock büyük olasılıkla olmayacak. Ha, şey ayrı tartışma konusu, biliyorsun ASRock falan şeyi açıyor. Overclock açıyor. Olmayan chipsetlerde de BIOS'ta açıyor. Ayrı bir konu. Intel overclock chipsetin overclock desteği olsun diyor.
Burada en çok konuşulacak şey Iris Pro herhalde, değil mi Elementary?
Evet. Şimdi bu işlemcilerin hepsinde grafik çekirdeği var. Ama daha ilginci, bunların hepsinde asıl o iyi olan Iris Pro var. Iris Pro 6200 hatta. Şimdi Iris Pro'yu ben daha önce Haswell serisinde yanılmıyorsam, ya da belki Ivy Bridge'dir, Iris Pro ilk ne de çıktı bilmiyorum. Bakmam lazım. Haswell olması lazım. Gigabyte'ın Brix Pro küçük makinesinde denemiştim. Intel'in normal o HD Graphics serisine göre çok çok yüksek performansı var. Ha tamam, ekran kartını gereksiz kılıyor mu? Pek öyle diyemem. Ama hakikaten çok yüksek normal Intel grafiklerine göre performansı var. Çünkü işte kendine özel bir belleği falan var, biliyorsun. Şimdi bu modellerde Iris Pro hepsinde geliyor. Iris Pro 6200. İleride belki i3'ler çıkarsa Broadwell, belki onlar da olmaz.
Evet.
Ya masaüstü kullanıcısını tabii o çok ilgilendirmiyor aslında. O masaüstü kullanıcısı makinesine istediği ekran kartını takabilir.
Doğru.
Laptop gibi değil. Diğer taraftan Broadwell işlemciler normal matematik gücü olarak, çekirdekleri olarak Haswell'den çok öte bir şey getirmiyor. Yani %5 falan genelde konuşuluyor. O yüzden masaüstü bilgisayar kuracak arkadaşların çok heyecanlanmasına gerek yok. Yani bugün Z97'ye 4000 serisi de bir şey taktın mı gayet mutlu olursun.
Haswell'i doğru hatırlamışsın sen bu arada.
Tamam. 4000 serisi bir şey taktığında, yani üzerine aynı hızdaki 5000'e geçtiğinde çok bir şey değişmeyecek. Ha, ama tabii ki benim önerim, yeni kuruyorsan yenisini almaktır.
Evet, diğer haber de AMD tarafından geldi. Biliyorsun herkes de bir AMD 300 serisi, Radeon 300 serisinin
grafik beklentisi var.
Hatta işte almayalım da bekleyelim aşamasında, evet, çoğu. Biraz o da şey oldu, belli oldu.
Hayal kırıklığıyla geldi.
Evet, çünkü yine yeniden isimlendirme çıktı karşımıza.
Evet, var olan ürünlerin hep oluyor ya, etiketleri değiştiriyorlar, evet, firmalar. AMD'nin de zaten var olan bazı Radeon üyelerinin model numaralarını değiştirip 300 serisine terfi ettiği,
doğru,
ortaya çıktı. Bu konuda çok heyecanla bekleyen arkadaşlar için hayal kırıklığı oldu.
Hatta şöyle enteresanlıklar, mesela AMD'nin buralara ön plana çıkardığı FreeSync mesela, evet, R9370'de yok. Niye? Çünkü, evet, onun aslında da yoktu zaten.
Evet. Şimdi Murat, burada ama şu var. Şimdi AMD bunların bir kısmını kendi sitesine de yerleştirdi. Fakat AMD diyor ki bu ürünler öyle çarşıda işte Safir, Power Color falan olarak etiketle kutu kutu dizilmeyecek, satılmayacak. Tamam. Bunlar diyor HP bilgisayar alacaksın, içinden çıkacak. Tamam. Daha önce de böyle bir durum olmuştu. Daha önce de böyle dendiği halde o kartlar o tabii çıktı, ki piyasaya çıktı. Evet, ayrı mesele. Murat, hani bir beklentiler farklıydı. Bir mutsuzluk var.
Evet.
Bakalım şu anda R9 380'e kadar bilgiler, evet, sızmış durumda. Bir 390 var merak edilen asıl. Evet. En yükseği.
Doğru. Ortada yok.
O yeni bir şey olacak mı?
O muhtemelen yeni olacak, evet, gibi gözüküyor.
Evet. O bekleniyor. İşte o birazcık durumu kurtarır. Bunu AMD de şey Nvidia da yapıyor biliyorsun.
Ayın sonuna doğru da yanlış bilmiyorsam Nvidia bir şey açıklayacak.
Evet.
Ne olduğu belli değil.
Evet. Evet, Nvidia'daki açıklama büyük olasılıkla şey olmaz. Yepyeni bir Maxwell'in üzerine bir şey olmaz da.
980 Ti gibi bir şey olur.
Maxwell ailesi içinde yeni bir düzenlemeler olabilir.
Evet.
Yani Haziran ayı
biraz hareketli olacak.
Donanım anlamında hareketli olacak.
AMD ile ilgili esas haber başka şeyi açıkladılar. Biz artık ucuz çözüm olmak istemiyoruz. Biz performans istiyoruz. Evet. x86'ya performansla geri dönmek istiyoruz. Adı da Zen Mode'un.
Çok uzun bir süre AMD ucuz çözüm nokta şeyine sıkışmıştı.
Evet.
Çünkü şimdi Athlon XP'de iyilerdi. Ardından Athlon 64 geldi. İyilerdi, kesinlikle. Pentium 4'tür karşısında. Pentium 4'e göre çok iyiydi. Çok iyi bir dönem yaşadı AMD. Fakat ardından Intel Core serisiyle geri döndü ve şeyin AMD'nin mutlu dönemini bitirdi. Ve ondan sonra da Intel çok ezdi AMD'yi. Çünkü devamlı zaten avantajlı durumda olduğu halde Core serisini hep geliştirdi. Hiç baskıyı kesmedi AMD üzerinden. Arada AMD de bu buldozerle falan tökezleyince AMD'nin söylemleri hep şeye döndü. Ya biz işte hani 3 çekirdekli işlemcileri falan vardı. Yani ya biz bir çekirdek fazladan veriyoruz aynı paraya.
6 çekirdek vardı.
6 çekirdek vardı falan. Phenom X6'lar, Phenom 2'nin X6'sı falan. İşte böyle ya biz aynı paraya daha ucuzuz şey aynı daha ucuza aynı daha yüksek performans veriyoruz ya da aynı paraya olsa bile daha yüksek performans veriyoruz türü. Ucuz ekonomik çözüm söylemine kilitlenmişlerdi. Ama şimdi şu oluyor Murat. Ucuza sattığın zaman çok da satsan rakibinden daha da çok satsan para kazanamıyorsun. Hmm. Kar edemiyorsun. Az ediyorsun. Bu duruma düştü. Sürüklendi.
Evet.
Şimdi artık demişler ki ya böyle olmuyor bu ucuzculukla olmuyor. Biz performansı tekrar öne çıkaracağız.
Tabii oradaki buldozerin hatası şu, hata demeyeyim de özelliği şu, çok çekirdekli yapıda o çekirdeklerin sürekli dolu olduğu zaman ancak performans veriyordu. Ama gerçek dünyada o çekirdekler o kadar dolmuyor işte.
Ya işte öncü olan, yani böyle öncü olan dedim bir şeyler, yeni bir şeyler deneyen. Bunu göze alan, farklı bir şey yapmayı göze alan genelde canı yanıyor.
Evet. X86'da kodadı Zen bu yeni işlemcinin. Bakalım
evet,
ne olacak.
Evet. Burada da AMD o buldozerle birlikte bence birazcık bunun cezasını çekti.
Kesinlikle.
Şimdi daha az maceracı olacaklar.
Evet. Yine köklerine dönecekler biraz.
X86 diyorlar bizim firmamızın şeyi, olayı. X86 işlemci yapısıdır. Hani burada şey de diyor dolayısıyla hani ARM falan gibi maceralar ya. Da çok önemli değil
zaten
artık.
Zaten C-Micro olayı bitti.
Evet, o kendi mikro sunucu üretme hayali bitti. Farklı bir AMD göreceğiz.
Evet, Nvidia'da işlere gidiyor abi. Hani tamam şey yok, biraz bir karlılığında azalma var ama birazcık bir azalma var.
Evet.
Esas onların şeyi hani şu Aysera girişimleri vardı onların. Oradan çekiliyorlar. O işi bırakıyorlar.
Telefon türü mobil cihazların radyo iletişimini sağlayan içindeki dahili modem.
Evet.
Onun firmasını satın almıştı Nvidia.
Tegra pek cep telefonlarına giremedi.
Evet.
Ve Tegra, o yüzden de Aysera'da pek bir işe yaramadı.
Benim bildiğim Tegra ikili telefon var. Ama ötesi telefonda benim bildiğim yok. Tablette de Tegra çok çok iyi olmasına rağmen kabul görme konusunda sıkıntılı. İşte şu anda Tegra'nın K1'i var, X1'i var biliyorsun.
Evet.
Muhteşem yongalar ama Nvidia kendi Tegra tabletinde kullanıyor anca. Bir Mi'de galiba K1 var.
Bir Nexus'ta olması lazım.
İşte yani şey değil, diğerleri benimsemediler. Qualcomm orada bayağı bir pay kaptı. Şimdi bunu da işte Tegra'yı kullanacaksın ki bu da Tegra'nın içindeki modemi. Yani Tegra'lı ve 3G'li bir tablet ya da telefon tasarlayacaksın ki bu satılsın. Bu da olmayınca Nvidia bu yaptığı yatırıma rağmen, satın aldığı firmaya rağmen ya firmaya bir müşteri ya da patentlerine firmanın özüne bir müşteri baktıklarını duyurdu.
Evet.
Ya da işte dillendirdi.
Yine AMD'nin durumuna benzer bir durum. Hani Nvidia Tegra'yı yine eğlence sektöründe, otomotiv sektöründe kullanacak.
Orada başarılılar. Evet. Otomobilde başarılılar. Ya Tegra iyi bir şey.
İyi tabii.
Fakat AMD'nin, Nvidia'nın mutlu olacağı kadar iyi gitmiyor.
Evet.
O kadar kabul görmüyor firmalardan.
Bakalım.
Evet.
Şimdi bu ilginç bir haber abi. 2.5 inç formunda 6 TB SSD. Fixstars SSD 6000M. Rüya gibi bir şey.
Evet. 2.5 inçlik. 9.5 milim biraz yani kalın. Dolayısıyla biraz kalınca ama olsun, standart tabii, içinde tabii, sonuçta. Tabii. 6 terabayt
ya.
Kapasite sunuyor. Bugün 6 terabaytlık zaten 3.5 inçlik diski yani, geçen aylarda yeni gördük.
Tabii.
2.5 inçte 6 terabaytlık falan dedim. 2 terabaytın üstü yok.
Yok.
Benim gördüğüm şu an için. Bunu adamlar üretmişler. Fixstars diye bir firma. Tabii ki adını bugüne kadar duymadık. Araştırdık, baktık. Meğer bu firma şeymiş, uçak firmalarına falan SSD üreten bir firmaymış. Dolayısıyla piyasada, çarşıda ürünü satılmıyor. Evet. Bu da satılmayacakmış zaten. Evet. Hatta fiyat konusunu merak etmişler. Firma da şey diyor, hani fiyat alıcıysanız görüşelim şeklinde.
Tabii.
Bu çarşıya, pazara çıkacak bir ürün değil ama yapılmış. Önemli olan o. Yani şunu biliyoruz ki SSD de yıllar önce aynı böyle haberler yapıyorduk. Uçağa falan takılmak için yapılıyordu. Sonra bakın şimdi bilgisayarında. Bu da eninde sonunda 2-3 sene sonra bilgisayarında tabii olacak. Canım. Ama şu an için uçaklarda.
Evet. Turkcell bugün T60'ını tanıttı.
Bizim haberimiz olmadı, klasik.
Evet, klasik.
Adet olduğu üzere. T60 yine ZTE çıkışlı bir telefon. Blade S6 mıydı?
Öyle bir şey. Evet, evet.
Şimdi T50 daha önceki... Şimdi Turkcell'in telefonlarında T40, T50 bir ilerleme vardı.
Gittikçe güzelleşiyor.
T60 daha da güzele benziyor. Evet. Çünkü bir metal çerçeve, yuvarlak hatlar falan. Ki T50 güzeldi aslında şekli, evet, şemali.
Ama bir plastik fazlalığı vardı.
Bu daha da bir güncel, daha pahalı bir telefon görünümünde. Gerçi biraz da pahalı zaten.
Pahalı.
1000 lira.
1000 lira.
Bir kere şunu belirtelim. Bu duyuruldu. Şu anda
tabii,
çarşıda
şu an
yok. Turkcell'in kendi web sitesinde bile işte liste, e-mail adresinizi girin, haber verelim çıkınca falan formu var.
Özellikleri de fena değil Levent abi.
8 çekirdek, bu Qualcomm'un yeni işlemcilerinden var içinde.
615.
615, 64 bit işlemci.
2 GB.
Android 5 serisi.
Evet.
5 inçlik, 720p ekranı var.
720p orada Full HD'ye geçmemiş.
2400 mAh saat zannedersem pili. Valla daha önceki telefonlardan daha güzel bir şeye benziyor.
Bunu yine cazip kılmak için hani bir paketin içine yedirecekler. Bir de tabii ki telefoncuların taksit imkanları çok fazla.
T50'nin satış rekorları kırdığını falan belirtiyorlar.
Ben inanırım.
Bu onu da geçecek mi? Tabii orada bütün olay tarife.
Tarife abi.
Paket olarak satılıyor.
Şey çok gördüm. Hani şirket mesela öyle almış, bütün çalışanlarına T50 vermiş. O da çok var.
Tabii yüzlerce, 100 tane almış. Evet. Bütün çalışanlarına vermiş falan gibi.
Bu hafta da Microsoft'la ilgili bayağı haber çıktı. Çünkü geçen hafta Build etkinliği vardı. Bu hafta Ignite konferansı vardı.
Profesyonel bilişime yönelik.
Evet.
Profesyonel IT'ye yönelik etkinlik.
Öğrendik.
Windows 10 ve ofis haberleri doldu.
Doğru. Windows 10'a Windows Media Center gelmeyecekmiş. Evet.
Windows XP zamanında Windows Media Center başlı başına ayrı bir XP sürümüydü.
Doğru.
Daha sonra o Windows 8'de falan eklenebilir bir şey haline geldi. Hatta işte içinde yoktu da sen aktive edersen ayrı parayla satıyordu. Sen belli bir tarihe kadar aktive edersen bedava veriyordu falan filan. Karışıktı yani. Şimdi Windows 10'la birlikte bu Media Center'ın falan adı bile geçmiyor. Olmayacak. Evet. Böyle bir şey. Fakat bu Windows'un da medya oynatma konusunda büyük bir sıkıntı var. Yıllardır süren bir DVD oynatma konusu Windows'ta bir yılan hikayesi.
Öyle.
Medya player'ı çalıştırırsın şey der. Ya ek kodek dersen gösteririm der falan filan. Bezersin. Medya player klasik diye bir şeyi 3 MB'lik çekersin.
Çözülür sorun.
Her şeyi gösterir.
Evet.
Ücretsiz. Yine o işler var. Yine hani 2015 yılındayız. Efendim,
hala uğraşıyoruz.
Windows 10'a medya DVD oynatma konusunda bir çözüm ileride geliştirilecekmiş falan.
Çok uzaya
hareket ediyor. Kardeşim bu MP2 decoder, yani bunun illaki lisans bu kadar problemse bir kendin yazdır Microsoft'sun sen doğru. Ya. Kendin yazdır olsun bitsin. MP2 bu ya. Şey değil, H64, 264 falan değil.
Değil mi?
DVD player'ı kaç yılında çıktı ilk ya? 90 küsürdür herhalde. İşte hala artık bir de şu var. Makinelerde optik sürücü kalmadı ki.
Ya.
DVD'yi adam nasıl izleyecek?
O da ayrı konu.
İşte bu konuda bir çözüm sağlayacakmış Microsoft.
Office tarafındaki yenilik de şu. Bizim yıllardır Google Docs'ta kullandığımız herkesin bir doküman üzerinde çalışması özelliği masaüstü ofise de gelecek.
Gelecekmiş.
Buradaki anahtar kelime masaüstü. Yani sen bir browser açıp öyle yapmayacaksın. Evet.
Bulut için bu iş değildi, bulut sistemleri için. Masaüstünde de aynı belgede çalışacak. Çalışabileceksin. Preview sürümü indirilebiliyor. Office 2006'nın. Hani makinesine kurup görmek isteyenler
denesinler. Evet.
Deneyebilir. Ama tabii ki bu bir süre sonra çalışmaz olacak bir sürüm.
Tabii.
Yani iş yaptığın ana makinene bence kurmazsın.
Kesinlikle.
Kurmamalısın.
Kurmamalısın. Bu arada Windows 10'a bir emoji eklenmiş. O da bayağı bir matrak bir şey oldu. Orta parmak eklenmiş.
Öyle bir hareket eklenmiş. İyi mi yapıldı, niye yapıldı bu biraz tartışılıyor, konuşuluyor. Öyle bir dışa vurum olana simge olarak eklenmiş.
Çeşitli renklerde evet.
Evet.
New York Police ile Microsoft'un bir çalışması var Levent abi.
Hmm.
Onlar da şu tam olarak Minority Report'la işte Person of Interest arasında bir sisteme geçmişler. Suçluları ya da potansiyel suçları takip sistemi diyelim biz buna. Mesela bir anda birisi koşmaya başladı. O kamera onu yakalıyor. Bu adam niye koşuyor? Acaba dükkan mı soydu az önce? Yoksa tuvalete mi geçiyor? Bunun kararını birisi verecek işte. New York Belediyesi'nin projesi. Hatta adamlar şey diye bakıyorlar. Yani işte diğer belediyeler de isterse onlara satıp para kazanacağız falan. Böyle bir New York'ta bir şey devreye girmiş suçlara engel olmak için.
İşte bu dizi benim bildiğim bu zaten.
Evet
ya.
Dizi aynen gerçek artık.
İşte yüz tanıma, ses tanıma falan gibi bütün özellikleri devreye sokup her tarafa kamera yerleştirip arada da bilgi bankalarını devreye sokup.
Geçen hafta neyin haberini yaptık? Microsoft'un yüz tanıma sistemi vardı. Yani kaç yaşında olduğunu söylüyordu. Al. Onların bir versiyonu burada çalışıyor.
Burada
işte.
Artık insan tabii ki bu güvenlik sosuyla sunulacak.
Tabii.
Her şey gibi. Ama sonuçta insanları daha da kısıtlayan, takip eden bir sisteme
oradaki
dönüşecek.
Oradaki memur eski karısını takip edecek falan öyle şeyler
işte,
göreceğiz.
O zaten dünyanın çözemediği bulmaca. Bakalım Amerika'da devreye
girmiş.
Microsoft sayesinde girmiş. Yani Microsoft teknoloji bu sağlıyor. Diğerleri de gücü sağlıyor.
Enteresanlığı da parayı verenin buna sahip olabileceği adamlar satmak istiyorlar.
Evet.
Almanya'da NSA ile bilgi paylaşmamaya karar vermiş. Yani daha önce paylaşıyormuş.
Zaten paylaşmasalar da
herkelerin
telefonuna kadar zaten sızıyordu bilgiler. Şimdi Almanya bilgi paylaşmayacağım demiş de yani NSA'yı da çok dert edecek
çok
mi bunu bilmiyorum. Çünkü zaten her yerdeler.
Evet. Samsung yeni yarı iletken fabrikası için 14 milyar dolar harcayacakmış. Hem de yani 2 sene sonra 3 sene sonra hayata geçecek yani.
Kaç futbol sahası büyüklüğünde fabrika?
Fabrika ölçüm birimi.
400 futbol sahası. Böyle bir ölçüm birimi var futbol sahası. Hani çocuklara deka hektar hektar falan öğretirler ya.
Biz hiç öğrenemedim ben onları.
İşte bunu da öğretmek lazım. Bir de futbol sahası var.
Evet.
Ölçü birimi olarak. Tabii müthiş bir para. 14.3 milyar doları
gömüyorsun.
2017'de faaliyete geçiyorsun. Burada yarı iletken üretimi. Yani burada sırf Samsung ürünleri için değil.
Tabii.
Samsung bütün dünyaya, işte Apple'ın mesela en başta. Yonga üretiyor. O işi yapacak.
Evet. 10 ülkede Google üzerinde mobil cihazlardan yapılan aramalar masa üstünü geçmiş. Şaşırılacak bir şey değil. İnsanlar artık cep telefonlarından arıyorlar her şeyi. Masa üstündeki aramaları geçmesi doğal. Zaten telefonda cihaz sayısı çok fazla.
Öyle öyle. Tabii ki bir de şey de var Murat. Bazı şeyler, bazı cihazlar, bazı uygulamalar otomatik arama yapıyor. He, sen bir
tabii,
şey
tabii.
Başka bir şey arattığında falan bunlar da şeyi etkiliyor.
Öyle.
Rakamları. Ama hayat mobilde.
YouTube'dan enteresan bir girişim var Renat abi. En başarılı yayıncılarına özel içerik hazırlatacak. Bu da şöyle bir şey. Birkaç tane örnek de vermişler. Hani böyle sen ben değiliz. 14 milyon abonesi olan, milyonlarca
biz
izlenilen.
Biz 100 bin olduk diye seviniyoruz. Ha, o evet. Adam 17 milyonda dolaşıyor.
Bunlara diyor ki YouTube, siz bize özel, yani bana özel içerik yapın diyorlar. İçerik ortaklığı. Sonuçta ben de içerik üretiyorum da ben kendimi üretiyorum. YouTube bana zorunluluk koymuyor sen bu haftada 5 video yap diye.
Şimdi tabii orada birazcık iş modelinin YouTube açısından da şöyle bir sakatlığı var. Sen video üretiyorsun, yüklüyorsun, izleniyor. YouTube da kazanıyor, sen de kazanıyorsun. Evet. Ama hani canın istediği zaman üretiyorsun, yüklüyorsun falan.
Ya da üretmiyorsun.
Dengesiz bir gelir akışı.
Kanalını kapatıp gidebilirsin.
Evet. YouTube burada tabii bizim gibi 100 binliklere falan değil. Öyle milyonluk, 17 milyonluk adamlara gidiyor ki bak düzenli yap bu işe. İşte bir taahhüdü olsun, yayın planı olsun. Daha çok kazanalım. Hmm. Hani ona ya daha çok bir yüzde mi reklamdan öneriyor ya da bir nakit hani direkt ilk başta teşvik etmek için şu kadar para hemen hazır mı diyor, bölüm başına şu kadar para mı diyor bilmiyorum. Ama teşvik ediyor işte.
Öyle.
Daha bir ama şeye dönüşsün. Televizyon gibi olsun.
Evet, ha yayıncılığa soyunuyor YouTube
evet,
biraz da.
Evet. Evet. Normal.
Memnun kalırsa bu yayılır. Hani atıyorum yarın öbür gün bu Türkiye'de de yapılır, bir şeyler olur.
Tabii.
Deniyor onlar da bir şeyler.
Tabii.
Singapur Başbakanı bir program yazıp Facebook üzerinden
Sudoku
paylaşmış.
Sudoku çözme programı yazmış.
Evet.
Yani hep yazıyormuş da hani bu yazdığı bir programı Facebook'tan paylaşıp diğer bir programcılık grubunda paylaşıp hani fikir
öyle
başkalarının fikrini sormuş. Tabii bu çok insanlar şey karşıladı ya ne iş hani başbakan program CW+ programı yazmış.
Abi şeye dikkat ettim bak Obama da mesela kodlamayla ilgili bir tabii kampanyanın içinde bulunmuştu. Ülke
ama
başkanları
Obama Hello World düzeyindeydi. Ya, tabii. Burada Singapur Başbakanı olayı bitirmiş.
Ama yani bir farkındalık var. Bazı evet, ülkeler evet, uyanıyor şu anda evet, bu vaziyeti.
Evet.
Çünkü çok para işte. Bir yemek sepetini bile bak kaça satıyorsun. O da bir yazılım günün sonunda. Hizmet ama bir yazılım yani.
Tabii ki. Tabii ki teşvik ediliyor işte Hour of Code falan gibi etkinliklerle. Gayet doğru bir şey.
Evet.
Ben bak mesela gündemde olmayan dışarıdan bir haber ekleyeyim. Tailwords var ya,
tamam.
Mount & Blade'in yapımcısı.
Sponsorumuz.
İhracat yani ödülü bizim sponsorumuz. İhracat ödülü aldılar. Çünkü adam ihracat yapıyor.
Doğru.
Türkiye'de üretiyor, dışarıya satıyor.
Aynen
dışarıdan
öyle
para geliyor Türkiye'ye. Onu da artık devlet de işte fark etmiş. Bugün yanılmıyorsam ödül aldılar yaptıkları ihracatla.
Doğru.
Teşvik edilesi bir şey yani.
Kesinlikle. Ve fabrika kurmaktan daha kolay aslında bakarsan. Toprağa bir şey vurmuyorsun.
Temiz bir şey yani atık çıkmıyor, bir şey çıkmıyor.
Evet.
Ham madde getirmen gerekmiyor yurt dışından kamyonlarla, gemilerle.
Evet ve ülkende bir bilgi yoğunluğuna sebebiyet
evet,
veriyorsun.
Evet insan yetiştiriyorsun
evet,
bir yandan da.
Apple'la ilgili bir haber var. Müzik firmalarına Spotify lisansını yenilememesi için baskı yapıyormuş.
Evet bedava Spotify'dan dinlenme lisanslarını yenilemeyin. Gelin biz de parayla satalım.
Ya.
Apple'ın kullanıcıların dostu Apple'ın derdi o. Çünkü Apple biliyorsun Beats'i satın aldığında sadece bir kulaklık firması satın almadı. Ya da sadece bir kulaklık firması diye o parayı vermedi. Beats'in bir de müzik boyutu var, servisi var. Çok sivrilmemiş olsa da bir hani altyapısı, bir bağlantıları hazır bir operasyonu vardı. Apple biraz da onun için aldı. Hatta daha çok da belki onun için aldı.
Evet.
Şimdi tabii insanlar Spotify'dan her şeyi bedava, reklam karşılığı bedava dinlerse o iş olmuyor. Sen parayla satmaya çalışıyorsun. Apple dolayısıyla müthiş gücünü kullanarak müzik firmalarına ya işte olmuyor böyle gelin bizle çalışın. Bu Spotify'a lisansını yenilemeyin diye tatlı sert baskıya başlamış.
YouTube'a da yapıyorlar aynı şeyi. Evet. Bu arada hani YouTube demişken onu da ekleyeyim. Sen şimdi Google YouTube'da bir video yaparken onun bir müzik kütüphanesi var. Bedava yararlanabiliyorsun.
Evet.
Bunlara ek olarak bir şey daha gelişiyor. Ünlülerin müziklerinde kullanma seçeneğini veriyorsun ama o yine o listede olan YouTube'un anlaşmalı olduğu.
Tamam.
Tek şartı var. Monetize, yani paraya çeviremeyeceksin o videonu.
Para kazanamayacaksın.
Para kazanamayacaksın. Ama illa da o adamın müziği olsun diyorsan da yapabileceksin işte. Hmm.
Amatör müziklerden çıkıp
profesyonel müziklere geçeceksin. Evet.
Sanatçıların yaptığı profesyonel müzikler.
Gayet hani sokakta çalan listelere girmiş müziklerden bahsediyorum.
Ama tabii dediğim gibi sen de söyledin. Hani sen söyledin zaten. YouTube'un listesinden öyle ben.
Tabii tabii.
Rolling Stones'un filanca şarkısını beğendim koyuyorum. Yok.
Öyle bir şey yok.
Hani amatör kullanıcılar için iyi. Gayet çünkü iyi yasaklanma şey. Derdi. He. Videom yasaklandı, kaldırıldı derdi olmadan
sabah bir kalkıyorsun, kanalın yok.
He. O arşiv içinden tabii. Beğendikleri müziği kullanabilecekler. Yasal olarak yapacaklar. Yasal olarak gayet yapacaklar. Güzel. Bizim için çok bir şey.
Yok, biz yapamayız. Groove Shark müzik servisi kapandı.
Kapandı.
Ama bu kendi kabahatleri biraz Levent abi. Çünkü bu adamlar yapmaları gereken lisans anlaşmalarını yapmamışlar.
Onu siteye koydukları mesajda öyle belirtiyor. Etmişler. Biz diyor hani çok güzel bir arşivimiz vardı ama biz bu şarkıların lisansını almak için pek başarılı bir çalışma gösteremedik diyor.
Davalık oldular anlaşmayla sonuçlandı ama anlaşma Groove Shark'ın kapanması.
Yani o da anlaşmanın.
Evet.
Şartlarından birisi. Müzik firmalarıyla öyle bir anlaşma oldu. Kapanıyor. Samimi bir açıklama yerleştirmişler sitelerine. Çok fazla...
Biraz da gündemden düşmüşler.
Türkiye'de abi. Bilmiyorum. Pek takip eden var mıydı bilmiyorum. Mesela bak Spotify çok iyi gidiyor Türkiye'de. Deezer'dan da bence iyi gidiyor. Beraber girdiler Türkiye'ye. Neredeyse aynı hafta falan girdiler. Ama Spotify'ı ben daha yaygın görüyorum çevremde kullanıldığını.
Doğru.
PlayStation 4'e geldi Spotify.
Demiştim.
Ben denedim. Güzel. Güzel bir deneyim. İyi entegre olmuş. Güzel bir deneyim.
Evet.
Ama işte bu ortamda Groove Shark'ın pek adı yok. Bile geçmiyordu zaten.
Evet.
Öyle bir zaten işte dava sonucunda da
gitti.
Kapanışla sonuçlanmış macera.
Bir Oculus Rift güncellemesi son hali, final hali 2016'nın başını bulacak diyorlar. Bize ulaşması, satışa çıkması. Tamam. Ama 2016'da yani hani biraz uzak bir tarih değil mi Levent abi?
Evet.
Çok fazla uzun süredir geliştiriliyor.
Bir sene var.
Bu kadar güç var arkasında işte. Para var.
Facebook var arkasında.
Facebook var ama bir türlü olmuyor.
Ya büyük bir olay. Tabii ki geciktikçe şu bakımdan işe yarıyor. Oyun diyelim öncelikle. Oyun sayısı artıyor.
Evet.
Çünkü bugün ilk... Bu konularla biz de uğraşmaya başladığımızda Steam'de Oculus destekli oyun sayısı 1-2 taneydi. Böyle ben onları bookmarklıyordum falan ileride bunlar çok lazım olacak diye. Sonra artık Steam ona bir tag, VR Ready diye tag geliştirdi. Artık arattığın zaman bayağı bir oyun çıkıyor. İşte onun artması lazım. O listelerin çok çok artması lazım seçeneklerin. Evet. Bu oluyor geciktikçe. İşte biz gelişimini de takip ettik işte ilk... Sürümden developer sürümü ikinciye geçildi. Hı. Arada o bir harici kutu falan vardı. Onlar kayboldu. Bir ilerleme oldu. Tabii ki son olarak piyasaya çıkacak ürün daha da rafine edilmiş. Hem ergonomik olarak hem bu bağlantıları falan açısından daha da rafine edilmiş bir ürün olacak. 2016 evet bence de birazcık hayal kırıklığı oldu.
Evet. Bu arada ben meraklılarına bir link ekledim. Onu anlatırsam anlaşılmaz. Gitsinler izlesinler. Hani 3 boyutlu bu VR teknolojisinin daha doğrusu ulaştığı son nokta gibi bir şey. Nerede? Yani ya da bir kullanım alanı. Böyle bir tesis hazırlanmış Amerika'da. Sen sadece oturduğun yerde dolaşıyorsun o tesisin içindesin. Öyle bir duvarları var bilmem nesi var. Karşına aniden işte yaratıklar çıkıyor. Paneller yapmışlar. O panellerde bir şeyler çözüyorsun ama onlar hep böyle bir kısmı fiziki olarak yapılmış oraya.
Aynen.
Gözlükle üstüne görüntü bindiriliyor. Aslında yapılan iş bu.
Aynen.
Ama muhteşem bir şey mutlaka izlesinler. Amerika'da ilk kez kendi kendine giden bir kamyona trafiğe çıkma izni verilmiş ama o tabii tam kendi kendine gitmiyor.
İçinde yine
şoför var.
Şoföre birazcık destek oluyor. Kamyon gidiyor da şoför de müşahit olarak orada duruyor bir yere gidemiyor. Şoförün uzun yolda tabii ki yorulmasını azaltmak, uykusunun gelmesini azaltmak. Bir şoför dehşet içinde orada her an kamyon şarampole mi uçacak bilmem ne diye adamın gözüne uyku girmiyordur zaten.
Tabii.
Nevada eyaletinde ilk kez Freightliner'ın bir kamyonu, kamyonun kendisi de enteresan. Böyle arka teker şeyin çekicinin arka tekerlekleri de bir kapalı mapalı böyle değişik bir şey.
Güzel bir şeymiş.
Böyle bir girişime izin verilmiş, trafiğe çıkmasına izin verilmiş. Çok önemli bir şey tabii ilk kez. Şimdi tabii kamyon neden kamyon? Çünkü kamyonun güzergahı belli.
Belli.
Kamyon öyle ara sokaklara girmiyor. Ya. Trafikte düz, çok düz böyle gidiyor. Sürekli sollama falan aktif. Yani bizde farklı şeyler olabiliyor gerçi ama. Genelde bu kamyonlar ağır yüküyle birlikte biraz tren gibi gidiyor. Hı-hı. Sollamaya falan çıkmıyor. Kendisi gibi arkadaşlarıyla tırım tırım gidiyorlar.
Peki hani olay kamyon mu sadece?
Ya yoksa... Şimdi... Tabii olay kamyon da...
Yani nasıl takip ediyor yani kendisini?
Yoldaki beyaz çizgilerin, yolun kenarlarındaki beyaz çizgilerin çok önemli olduğunu belirtmiş firması. Bu çizgileri takip ediyor. Bu çizgilerin de tabii firma şeyi belirtmiş. Yani bunların hani tamir edilmesinin, yapılmasının ucuz ve kolay olduğunu bahsetmiş. Tabii şey de olmuyor. Yani o çizgide 30 santimlik bir kesinti olunca kamyon uçurma uçmuyor tabii ki. Yani teknolojisi buna göre denenmiş zaten. 10 bin mil mi ne denenmiş. Değişik bir şey ama bu kamyonlar artınca Euro Truck Simulator 3 kendi kendine bilgisayar oynayacak gibi bir şey olur.
Şey değil ama değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Ben arkada geçeceğim, yatacağım, uyuyacağım. Biraz 5-10 dakika kestireceğim. Kamyon gidecek.
Ya büyük olasılıkla yaparsın da işte şey değil. O sen başında duracaksın. Ha. Geçip arkada, çünkü o kamyonların arkada yatak da var biliyorsun. Ya şimdi anladığım kadarıyla sen oraya geçsen kamyon gidecek.
He, değil mi?
Gidecek ama gitme. Hani polis sen yakalarsa. Ya, polis nasıl çevirecek bu kamyonu? Kamyonu dinleyecek mi?
Kamyon yine tabii kaza bu... yaptı. Kim sorumlu olacak?
Ha, şimdi bu da yazıda da belirtilmiş. Hala bu kamyon bir olaya karıştı. Sorumluluk kimde? O tartışma var.
Evet.
Orada... Şimdi hani şoför şey diyebilir, ben kamyon kendi kırdı direksiyonu, ben düzeltmeye çalıştım ama gücüm yetmedi, yapamadım diyebilir.
Olur. Aklıma gelen bu uçaklardaki gibi, bunda öyle bir kara kutu olur ki.
Yani bütün şeyin notu, tabii vardır zaten not eden, bütün logunu tutan,
evet.
Girdilerin, kamyonun verdiği kararların, dışarıdan gelen kararların kaydı vardır tabii ki ama yine de işte bu yasal durum. Bu kamyon birinin ezdiği zaman ne olacağının yasal durumu belirsiz. O bir kaygı meselesi.
Tamam.
İşte bütün dünya konuşuyor bunu.
Evet.
Zaten bütün dünya konuşuyor.
Danimarka'da enteresan bir haber var. Nakit para kullanımının kısıtlanması söz konusu,
evet,
değil mi?
Evet. Yani şöyle, bunu tabii gazete şey, Danimarka parayı yasaklıyor falan diye yazmış. Şöyle, bazı işletmelere ben nakit kabul etmiyorum kardeşim, kart ver deme hakkı veriyorlar. Yani firma, sen bir restoransın, bağımsız bir firmasın. Ben kardeşim artık elimi kağıt paraya sürmek istemiyorum deme hakkın var. Müşteriye kabul etmiyorum deme hakkın var. Yasal olarak bunu yapabiliyorsun. Şimdi yapsan başın derde girer. Yasal olarak bunu yapabiliyorsun. Kart ver. Eskiden bizde tam tersi olurdu. Kart uzattın mı adam suratını asardı. Orada da tersi, nakit uzattın mı adam suratını asacak. Kart ver diyecek. Tabii bu bütün hükümetlerin hoşuna gidecek bir şey. Kayıt altına alıyorsun bütün ekonomiyi. Her alışveriş kayıtlı kuyutlu oluyor.
Doğru.
Ama tabii dediğim gibi bu ısınma turları.
Tabii.
Restoranlara falan bu hak veriliyor.
Ha, bir de yaşlılar da sorun olur.
Ya şimdi paranın yüzü sıcaktır falan gibi deyifler bile var. Hani sırf kaldırmak zor. Ha, bir gün olacak. Biz mesela deminki kamyonla bağlantılı hep diyoruz ya, bir gün arabanın direksiyonuna geçip de kullanıyorum demek yasak olacak. Çünkü bütün arabalar kendi gidecek. Sistem sana diyecek ki dur kardeşim, serseri gibi kullanıyorsun. Bir sağa kırıyorsun, sola kafana göre kırıyorsun. Çünkü öbür araba sağa kırmadan önce haber verecek çevresindeki arabalara. Ben birazdan döneceğim diye. Sen insan olarak kullanıyorsun, vitesi atıyorsun falan. Diyecek ki yok kardeşim, sen otur, araba gider. Burada da aynı şekilde bir yerde ne bu kağıt verdin, şey verdin, selobantla tutturmuşsun. Kart ver kardeşim diyecek. Ben uğraşamam. Bir de bunu çünkü gidip bankaya yatırmam gerekiyor. Bilmem ne üzerimde taşımam gerekiyor. İstemiyorum. Kart ver diyecek. Olacak. Evet. Ha, bunlar ısınma turları.
Öyle öyle.
Ha ama tabii elektronik para diyorum ben buna, bankadaki paraya. Geçen bu meşhur elektrik kesintisinde gördük günümüzü. Bankada paran var. Sokakta aç dolaşıyorsun çünkü cüzdanda nakit yok. Parayı çekemiyorsun, elektrik kesilmiş. Ve bankada trilyon olsa ne yazar?
Kartı okutacağın post makinesi hiçbir şey çalışmıyor.
Post makinesi yok. Market. O elektrik kesintisinde benim sokağımdaki market o yüzden kapamıştı. Çünkü çekemiyordu. Yazar kasa çalışmıyordu.
Tabii.
İşte
markete veresiye yaptı diyemiyorsun.
Tabii burada adam hani hem sen nakit çekemiyorsun, burada da adam karttan para çekemeyecek falan filan.
Bir sürü şey var.
Ama aşılacaktır ya. Hep ilk başta hani bizim gibi düşünenler felaket senaryosu kuruyor da sonra işte
Bir şekilde oluyor. Evet, bu
en fazla bir işte benim gibi biri ekmek alamıyor falan. Şey değil hani büyük sistemin çalışmasında
yani.
Şey değil, evet, en fazla podcast'te konuşuyor herif. Ne
olacak? Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşırken kontrolden çıkan bir Rus aracının haberini yapmıştık. Atmosfere parçalanarak yok olmuş, geri gelmiş.
Geçen hafta taklalar falan atıyordu. Kontrolden tamamen işte çıkmıştı. Bu. Artık atmosfere girip
yanmış, yok olmuş.
O bir de uzay istasyonunun çöpünü mü ne getirecekmiş? Yani getirecek dedikleri de yalan işte. Atmosferde yakıyorlar. Yani aldık istasyondan alıp sonra okyanus üzerinde yakıyorlar, düşürüyorlar. O iş yalan oldu ama şey sıkıntısı yokmuş.
Erzak sıkıntısı yokmuş.
Çünkü bu araçtan bir sonraki araca kadar zaten
depoda varmış.
Depo varmış.
Evet.
Uzayda kimse aç değil, susuz değil yani.
SpaceX'te Dragon kapsülünün ilk denemesini gerçekleştirmiş ve başarılı olmuşlar. Bu da şeymiş. İnsan da taşımak istiyorlar ya. İnsanlık kapsülün hani rokette bir patlama çatlama olursa güvenlik mekanizması. Adamlar yanıp gitmesin. O da bir fırlasın kendisi ayırsın modülü diye. Onun testi bu.
Onu denemişler.
O başarılı olmuş. Yani kimse ölmedi. Zaten şey mankenle denenmiş. Manken derken.
Manken ama manken dedin. Plastik manken. Plastik hani manken deyince şey, Kate Upton'u koyup denemiyorsun. Plastik o şeyler. Plastik dummy. Manken, dummy modeller.
Bunlara bir şey olmamış. Evet. Yani başarılı olmuş.
Tamam. Yoksa çok pahalıya gelirdi mankenle denemek o işi.
Oyun dünyasına geçeyim. Wolfenstein The Old Blood çıktı. Kimsenin
bu biraz
daha olmadı.
Normal o The New Order'a göre daha kısa bir oyun değil mi?
Mütevazi bir oyun.
Böyle kutulu mutulu satılmıyor. Download ediliyor. 30 lira Steam'de. 31 lira mı 30 lira mı
öyle
ne?
Bir şey.
Galiba Xbox 360'da falan yok. Next Gen'de var gibi geldi bana. Yanlış mıyım?
Öyle galiba Levent abi. Şey hatta bu öyle bir önemsenmedi ki. Firmanın kendisi bile şey göndermiyor. Hani incelemeye ürün şey yok. Key yollamıyorlar. Çünkü çok hani kendi firmanın beklentisi de düşük. İlk oyunun hani zaten senaryoyu ileriye götüren bir şey değil. Yine geçmişe dönüyorsun.
Anladım.
Wolfenstein kalesine saldırıyorsun. Bir remake gibi bir şey aslına bakarsan.
Evet. Bu arada dediğimi teyit ettim. Xbox One, PS4, PC.
Project Cars çok zaman uzun zamandır bekleniyordu. Evet. Çıktı. 75
o da
aynı
şekilde. O da zannedersem Next Gen konsollarda ve PC'de. Çıkmış durumda. Bu çok detaylı bir
aşırı
otomobil
detaylı
oyunu.
Evet.
Sadece belli bir kategori arabalar değil. Hani spor otomobiller.
Tabii. Formula
open wheel dediğimiz hani böyle formül aracı gibi yarış otomobilleri. Hatta bildiğim kadarıyla hani kartlara kadar her şey var. Çok çok detaylı grafikleri olan bir oyun.
Evet.
Hani arabanın neresi karbon fiberse orası hakikaten karbon fiber falan. Ve ayarlarıyla oynanarak acemilere de.
Biz de oynayacağız yani.
Evet, acemiler ya da işte çok böyle detaylı simülasyon tadına kadar girmek istemeyenler de hani gerçekçiliği azaltarak oynayabilecekmiş. Lazım. Merakla ben de bekliyorum.
Evet.
Xbox 360'da PS3'te bildiğim kadarıyla bu yok. Bu da Next Gen ve PC. Artık bu birazcık şey oldu
standart
oyunlarda.
Standart oldu abi.
Next Gen konsollar ve PC. PS3'ler ve Xbox 360'lar hafiften gidiyor. Emekliliklerini istiyorlar. Tekaüt şeyine çıkacaklar.
Öf dedirten bir haber. Yeni Assassin's Creed 12 Mayıs.
Da duyurulacak.
Evet.
Şimdi zaten geçen hafta da biz yer vermedik. Bir Assassin's Creed çıktı. Çin şey falan. Şimdi bir Assassin's Creed serisinde ana seri gidiyor işte. 1, 2, 3, 4 Unity. Şimdi bu yeni duyurulacak olan. Bir de böyle arada küçük işte Vita'ya bilmem ne yok bu tarayıcıya falan Assassin's Creed'ler çıkıyor. Bu ana seride. Ama Unity deyince insanların tüyleri diken diken olmuştur herhalde. O rezillikleri, o sorunları, bilmem kaç gigabyte yamaları falan hatırlarsın. Bayağı bir güven kaybettiler. Bir de bıktırdılar diyorum ben ya. Kesinlikle bıktım. Zaten şeyi takip edemedim ben. Biri oynadım, çok çok mutlu oldum, çok beğendim. Harika bir şeydi. İki iyiydi. İkiyi de oynadım, bitirdim. Ama sonra o Revelations, Brotherhood falan numaralı değil isimliler çıkınca zaten ya ne oluyor, hangisi önce, hangisi sonra falan oldum. O kızılderili, mızılderili şeyde de, üçte de oynamadım. Hani var elimde oldu halde oynamadım, bıraktım.
İyi yapmıştın.
Arada yağmur gibi oyun çıkmaya devam etti.
Evet.
Bilmiyorum yani sevenleri falan var ama sevenlerin de artık eski sevgiyi, eski ateşi hissettiklerini pek sanmıyorum. Evet. Birazcık baydı.
Baydı. Senin hep bir felaket senaryon vardır. Hani bu Steam yarın öbür gün bir şey oldu mu oyunların gidiyor, gidecek erişemiyorsun. Oldu dün kısa vadeli olarak ama çok da kısa ya, 5-10 dakikalık değil. Bayağı bir kesildi Steam servisleri. Ben login olamadım o esnada mesela.
Evet, bayağı bir yani bir akşam çalışmadı.
Çalışmadı.
Bir gün çalışmadı.
Ama şimdi çalışıyor.
Gitti geldi.
Good Old Games'e Steam verdiği bir şeye giriyor, yapıya giriyor. Galaxy servisiyle.
Galaxy servisi çıkıyor.
Lazımdı bence.
Lazımdı çünkü Good Old Games öyle Good Old Games'ten daha geniş bakmaya başladı oyun meselesinde. Tabii. Sadece 1985 model oyunlar değil. Witcher 3'ü satmak istiyorlar mesela, evet. Şimdi hazırlanıyorlar satmaya. Ama Good Old Games'in mantığı da bir oyunu alıyorsun. Browser'dan indiriyorsun paket halinde işte bir antika bir oyunu. Oynuyorsun. Arada o oyun antika oyun dedim ama onun hani emülatörüne falan iyileştirme falan gelebiliyor. Güncelleme gelebiliyor. Ama bu mekanizma şey değil. Hani adamlar güncellemeyi kendi sunucularına koyuyorlar ama senin haberin yok. Olmuyor. Ama böyle olmaz. Öbür tarafta Steam'i, Origin'i falan kendi güncelliyor. Oyunu güncel tutuyor.
Witcher 3'ü vereceksin.
Witcher'ın onun kesin ilk günden yaması
çıkacak. İlk gün yaması çıkacak zaten, evet.
İşte artık dolayısıyla bir Steam benzeri live canlı bir sisteme, bulut bazlı bir sisteme ihtiyaç vardı. Galaxy diye başlatmışlar. Yalnız bildiğim kadarıyla senin şu anda sahip olduğun oyunları o Galaxy'ye aktarmak için yani otomatik biraz. Aktarmıyor galiba. Biraz bir süreç var galiba. Onu forumlarda falan hep konuşmuşlar.
Düzelir abi o işler.
Evet, evet. Şimdi yalnız bilgisayarlarda Steam var. Demirbaş. Uplay var. GOG'un Galaxy'si var.
Origin var.
Origin var.
Green Man Gaming olabilir.
İşte Green Man Gaming, Raptor falan
clientleri
bir şeyleri var. Şey var. Rockstar Club falan kendisi oyun yükletiyor. Onlar var. Yani bir oyuncunun bilgisayarında 5-6 tane bir Games for Windows gitti.
Evet.
5-6 tane platform artık var.
Var. Bir gün platformların da hepsini toplayan bir platform çıkar.
Onların zaten şey deli etmiyor mu? Steam'den alıyorsun şeyi.
Ya, değil mi?
Far Cry'ı Uplay'i launch ediyor falan filan. Birinden uninstall ediyorsun, öbüründen uninstall edilmemiş gözüküyor.
Evet.
En büyük kabus o.
Evet.
Steam'den aldığın bir şeyi tıkladığında Uplay yazısını görünce
insan bir toş
oluyor. Bir mutsuzluk, evet. Dalgası geliyor küçük de olsa.
Evet. Sonra benim fikri takip yapalım. Geçen hafta söylemiştik Beşiktaş'ın League of Legends kulübü.
Tamam.
Yurt dışında şu anda Florida'da düzenlenen sezon ortası özel turnuvasında mücadele ediyor. Ama dün başladı. Bugün devam edecek. Dün kötü başladılar. Hepsini kaybettiler bütün oyunlarını.
İlk değil mi böyle bir deneyim?
Evet, onlar için ilk bir deneyim. Ben şey izledim sadece SKT ile yaptıkları. Maçı izledim ki o da eski şampiyonlar. Bayağı bir ezerek yendiler Beşiktaş'ı ama Beşiktaş takımı da birazcık hani o heyecanı attıktan sonra geri kalan maçlarında hep daha iyi oynayarak kaybetti en azından.
İyi yani diyorsun ki görüldü yani ilerleme oldu.
İlerleme oldu gözüktü. Normal çünkü.
Ki bir turnuva içinde bile.
Evet karşılarındaki adamlar hayatları bu. Kaçıncı turnuvaları belki hatta onların tabii. Biz tanımıyoruz ama yıldızları var. Onlar da orada mücadele ediyorlar. Bizimkiler tecrübesizler. Öbür tecrübeyi de böyle kazanacaksın. Normal yani
tabii,
gayet.
Tabii tabii. Ya burada önemli olan Beşiktaş'ın desteği kesmemesi.
Tabii ki.
Hani bir sene sonunda ya bundan bir şey çıkmıyor, olmadı, bu kadar derlerse çok kötü olur. Gelişmez zaten, güdük kalır. Beşiktaş'ın desteği kesmemesi lazım. Onu umalım.
Evet, haberleri bitirdim de ben tabii bir şey diyor musun?
Murat ne diyelim, işte bahar dönemi geldi. Çeşitli etkinlikler var, takip ediyoruz. Önümüzdeki aylarda belli ki donanım açısından hareketlenecek ortalık.
Evet.
Ekran kartlarında hareketlenecek. Yazın zaten DirectX 12, Windows 10'la birlikte tabii. Ekran kartçıların bir şey yapacağı kesin.
Kesin.
Biz de bunların takipçisi olacağız.
Evet.
TeknoSeyir'de de enteresan şeyler yaptık.
Haftaya yetişecek, yayında olur.
Evet. Evet. Farklı bir şeyler geliyor.
Peki Levent abi, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere. İyi haftalar herkese.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.